Ayrım 19. Incognito. David Eagleman. Sayfa 193. Kitabın ilk 5 bölümü boyunca teknenin komutasıyla aramızdaki bağların hangi ölçüde kopmuş olduğunu inceledik. Gördük ki insanların davranışlarının seçim ve açıklaması konusunda çok az söz hakkı var ve yine gördük ki teknenin dümeni kuşaklar boyu süren evrimsel seçilim ve ömür boyu süren deneyimlerin biçimlendirdiği bilinçsiz beynin elinde. Bu bölümde ise bu durumun toplumsal sonuçlarını inceledik. Beyin maddesinin erişilmezliği toplum düzeyinde nasıl bir önem taşıyor? Suçta sorumlu tutulabilirlik olgusu ile ilgili düşüncelerimizi nasıl etkiliyor? Normalden çok farklı biçimde davranan insanlara karşı tutumumuz ne olmalı? Günümüz hukuk sistemi yargı önüne çıkan suçlu için şu soruyu sorar. Bu kişi suçundan sorumlu tutulabilir mi? Whitman ya da Alex'inki gibi davalarda keza bir Tourette hastası ya da uyur gezerin yargılandığı davalarda sistem hayır yanıtını vermektedir. Ama gözle görülür bir biyolojik sorununuz yoksa yanıt evettir. Teknolojinin her yıl gelişmeye ve suç çizgisinin konumunu da değiştirmeye devam edeceği düşünülürse bunun hukuk sistemini yapılandırmak için akla uygun bir yol olduğunu söyleyemeyiz. Acaba günün birinde davranışlarımızın bütün yönlerinin mi irademiz dışında geliştiği ortaya çıkacak? Bunu yanıtlamak için belki de henüz çok erken ama bu süre içinde bilim yürüyüşünün istem ve istem dışı arasında çizdiğimiz çizgiyi ileri doğru itmeye devam edeceğini biliyoruz. Baylor Tıp Okulu'nda başlatılan nörobilim ve hukuk girişiminin yöneticisi olarak bu konularda konuşmalar yapmak üzere dünyanın dört bir yanını dolaştım ve en büyük mücadeleyi de insan davranışları ve içsel farklarla ilgili daha gelişmiş bir anlayışın suçluları affetmek ve onları toplum içinde bırakmak anlamına geldiği yönündeki yanlış anlamayı kırmak için verdim. Bu doğru değildir. Biyolojik açıklama suçluları aklamayacaktır. Beyin bilimi hukukun işlevlerini engellemeyecek, aksine adli sistemi geliştirecektir. Toplumun düzgün biçimde işleyebilmesi için aşırı saldırgan, empati yoksunu ve dürtülerini denetleyemeyen suçluların sokaklardan toplanması devam edecek ve bu kişiler yine hükümetin denetimine verilecektir. Asıl önemli değişiklik, çok geniş bir yelpaze oluşturan suç nitelikli eylemlerin akılcı cezalandırma kararları ve rehabilitasyon için yeni fikirler temelinde nasıl cezalandırdığında yaşanacaktır. Vurgu, cezadan sorunların farkındalığına ve bunlarla anlamlı biçimde nasıl baş edilebileceğine kayacaktır. Bunun bir örneğini bu bölümde gördük. Rakipler takımı çerçevesinin rehabilitasyon için uygun stratejinin bulunmasında yeni bir umut sunuyor olması. Bunun da ötesinde beyni daha iyi anladıkça iyi davranışlara özendirip kötülerinden vazgeçirecek toplumsal teşvik sistemleri kurmaya odaklanabiliriz. Etkili yasalar yalnızca insanların nasıl davranmasını istediğimizi değil, gerçekte nasıl davrandıklarını da açıklayan etkili davranışsal modeller gerektirir. Nörobilim, ekonomi ve karar verme süreçleri arasındaki ilişkilerin derinlerine indikçe, toplumsal politikaları da bulgularımızı daha etkili biçimde güçlendirecek biçimde yapılandırabiliriz. Bu yaklaşım cezaya yaptığımız vurguyu azaltarak karşılığında ileriye yönelik ve önleyici politikaların biçimlendirilmesini sağlayacaktır. Bu bölümde tartıştığım nokta suçta sorumlu tutulabilirlik olgusunun yeniden tanımlanması değil, bu ifadenin hukuk terminolojisinden olduğu gibi kaldırılmasıdır. Sorumlu tutulabilirlik, insan hayatının gidişatını belirleyen akıl almaz karmaşıklıktaki genetik çevre ağının liflerinin tek tek çözülmesini gerektiren geriye bakışlı bir kavramdır. Bütün seri katillerin çocuklukta tacize uğradıklarını varsayın. Bu onların işledikleri suçlardan daha az sorumlu tutulabilecekleri anlamına gelir mi? Kimin umurunda? Çünkü soru baştan yanlıştır. Tacize uğramış olmaları bizi olsa olsa çocuk tacizini önlemeye teşvik edecek ama kürsünün önünde duran seri katille ilgili olarak ne yapacağımız konusunda hiçbir etkide bulunmayacaktır. Geçmişte yaşadığı talihsizlikler her ne olursa olsun onu her durumda kapatmamız, sokaklardan uzak tutmamız gerekecektir. Çocuk tacizi bu durumda anlamlı bir biyolojik mazeret sayılamaz. Yargıç ise toplumu korumak için gerekli adımı atmak zorundadır. Sorumlu tutulabilirliğin yerine alması gereken sözcük ve kavram değiştirilebilirlik olmalıdır. Bu ileri bakışlı bir kavramdır ve sorunu ele alış biçimi de şöyle özetlenebilir. Bundan sonra ne yapabiliriz? Rehabilitasyon mümkün mü? Mümkünse harika. Değilse cezaevinde yatma cezası gelecekteki davranışı değiştirecek mi? Değiştirecekse onu cezaevine gönderin. Değiştirmeyecekse de suçluyu intikam değil, etkisiz hale getirme adına devletin yetkisine bırakın. Benim düşüm, değişken ve çoğunlukla da yanlış oldukları kanıtlanabilir sezgiler yerine kanıta dayalı ve beyinle uyumlu bir toplumsal politikanın geliştirilmesi. Cezalandırmada bilimsel bir yaklaşım benimsemenin yanlış bir tutum olup olmayacağı sorusunu soranlar da var. Öyle ya, bu tür bir yaklaşımda insanlığın yeri nedir ki? Ancak bu soruya başka bir soruyla karşılık verebiliriz. O halde diğer seçenek ne? Elimizdeki veriler ışığında çirkin insanlar, çekici insanlardan daha uzun süreli cezalar alıyor. Psikiyatristlerin hangi cinsel suçlunun suçunu yineleyeceği konusunda tahmin yetileri yok ve cezaevlerimizde hapis yerine rehabilitasyonla daha yararlı sonuçlar alınacak madde bağımlılarıyla dolup taşıyor. Öyleyse şimdiki cezalandırma ölçütlerinin bilimsel ve kanıta dayalı bir yaklaşımdan gerçekten de daha iyi sonuç verdiğini söyleyebilir miyiz? Nörobilim bir zamanlar yalnızca felsefeciler ve psikologların alanına giren soruları, insanların kararlarını nasıl verdikleri ve bunda gerçek anlamıyla özgür olup olmadıkları yeni yeni kurcalamaya başlamış durumdadır. Bunlar başıboş sorular değil, adli kuramın geleceğini ve biyolojiyi de hesaba katan bir hukuk sistemi düşünü biçimlendirecek olan sorulardır. 7. Hükümdarlıktan sonra yaşam. Her biri kendi içinde kaynayan, zerresel birer yaşama sahip, insan dediğimiz o sayısız ve birbirinden ayrık göletler bütünü, suya, nehirlerin ulaşamayacağı bir varlık kazandıran bir yol olmaktan başka neydi ki? Lauren Ainslie, The Flow of the River, The Immense Journey. Tahttan demokrasiye. Galileo, 1610'da kendi yaptığı teleskopla Jüpiter'in aylarını keşfettikten sonra din çevreleri onun güneş merkezli yeni kuramını insanın tahtından indirilişi olarak betimlemiş ve ciddi biçimde kınamışlardı. Bunun tahtından daha birkaç kez inecek olan insan için yalnızca bir ilk olduğunu tahmin edemezlerdi elbette. 100 yıl sonra İskoçyalı çiftçi James Hutton'ın tortul katmanlarla ilgili çalışması kilisenin dünyanın yaşıyla ilgili tahminlerini alt üst ederek gezegeni 800 bin kez daha yaşlı kılıyordu. Kısa süre sonra Charles Darwin insanları çeşitli canlılarla dolup taşmakta olan hayvanlar aleminin dallarından biri olmaya indirgeyerek onları görkemli konumlarından etti. 1900'lerin başlarında kuantum mekaniği gerçekliğin dokusuyla ilgili anlayışımızı geri dönüşsüz biçimde değiştirdi. 1953'te ise Francis Crick ve James Watson'ın DNA'nın yapısını çözmesiyle yaşamın gizemli hayaleti, yalnızca dört harften oluşan diziler halinde yazılıp bilgisayarda depolanabilen bir gerçekliğe dönüşmüştü. Geride bıraktığımız yüzyılda ise nörobilim, bilinçli zihnin teknenin kaptanı olmadığını gösterdi bize. Böylece evrenin merkezinden, düşüşümüzün üzerinden geçen kısacık bir 400 yıl sonra kendi merkezimizden de düştüğümüze tanık oluyorduk. Kitabın birinci bölümünde perdelerin arkasında işleyen mekanizmaya bilinçli erişimin oldukça yavaş seyreden bir süreç olduğunu, bazen de hiç gerçekleşmediğini gördük. Sonra öğrendik ki dünyaya görüş biçimimiz gerçekte var olan şeyleri yansıtmıyor olabilir. Görüş dediğimiz şey aslında beynin bir kurgusudur. Tek görevi de kurduğumuz etkileşimler. Söz gelimi olgun meyvelerle, ayılarla ve eşlerle ölçeğinde bizim işimize yarayacak bir öykü üretmektir. Görsel yanılsamalar daha derin bir kavramı açığa çıkarır. Düşüncelerimizin bile doğrudan erişimimizin olmadığı bir düzenekçe üretildiği. Daha sonra yararlı rutinlerin beyin devrelerine kazındığını ve oraya bir kez geçtikten sonra erişimimiz dışında kaldığını gördük. Bilinç, söz konusu devrelere neyin kazınması gerektiğini belirleyerek bu yönde hedefler koyar. Bunun dışında da pek bir şey yapmaz gibidir. 5. bölümde zihnin çokluklar barındırdığını öğrendik ki bu da neden kendinize küfredebildiğinizi ya da gülebildiğinizi ve neden kendinizle anlaşmalar yaptığınızı açıklar. 6. bölüm ise kanama, tümör, uyuşturucular ya da biyolojiyi değiştirebilen çeşitli etkenlerin katkısıyla beynin çok farklı biçimlerde çalışabildiğini anlattı bize ve tüm bunların suçta sorumlu tutulabilirlik konusundaki basit anlayışımızı bulandırabileceğini. Bunca bilimsel ilerlemenin yanında birçok kişinin aklında rahatsız edici bir soru da belirdi. Tahttan onca kez indirildikten sonra elimizde ne kaldı? Kimi düşünürlere göre evrenin büyüklüğü daha açık hale geldikçe insan da önemini o ölçüde yitiriyordu. Neredeyse kaybolma noktasına varana dek. Anlaşıldı ki uygarlıklara atfedilen dönemsel zaman ölçekleri, gezegendeki çok hücreli yaşamın uzun tarihi içinde, yaşamın tarihi de gezegenin tarihi içinde ancak bir göz kırpma süresiyle temsil edilebilirdi. Ve bu gezegen de evrenin o muazzam genişliği içinde küçücük bir madde zerresinden ibaretti. Uzayın o ıssız eğriliği boyunca kendisi gibi küçük zerrelerden uzağa kozmik hızlarla taşınan küçücük bir nokta. Bundan 200 milyon yıl sonra ise bu hayat dolu üretken gezegen güneşin genişlemesiyle yutulup yok olacaktı. Leslie Paul, Annihilation of Man, İnsanlığın Yok Oluşu adlı kitabında şöyle yazıyordu. Bütün yaşam yok olacak, bütün zihinler duracak ve her şey sanki hiçbir şey hiçbir zaman olmamışçasına geriye dönecek. Dürüst olmak gerekirse evrimin uğruna yolculuk yaptığı hedef de budur. Çılgıncasına yaşayıp çılgıncasına ölmenin varacağı hayırlı son. Yaşam dediğimiz şey karanlıkta yakılan ve hemen ardından sönen bir kibritten farksızdır. Er veya geç ulaşılan sonuç ise onun anlamdan tümüyle yoksun kalmasıdır. Kendi kurduğu birçok tahtın üzerinden defalarca düşen insan, çevresine şöyle bir baktı ve merak etmeye başladı. Acaba kör ve amaçsız bir kozmik süreç içinde şans eseri mi yaratılmıştı? Yine de enkazın içinden kendisine bir amaç bulmak için var gücüyle çalıştı. Din bilimci E.L. Maskal'ın yazdığı gibi. Günümüzde uygar batı insanının sorunu, kendisini evrende özel bir statüye sahip kılındığı konusunda ikna etmekte yaşadığı güçlüktür. Zamanımızda bunca sıklıkla rastlanan ve yine zamanımızın endişe verici özelliklerinden biri olan psikolojik bozuklukların çoğunun izi, öyle sanıyorum ki bu nedene dek sürülebilir. Heidegger, Jaspers, Sestov, Kierkegaard ve Husserl gibi felsefeciler, tahtımızdan onca kez edilmiş olmanın sonunda karşı karşıya kaldığımız anlamsızlığı çözümlemek için çaba harcamışlardı. Albert Camus 1942 tarihli kitabı Sisyphos söyleninde insanın temelde anlamsız olan dünyadaki anlam arayışını konu edinen saçmacılık, absürdizm ile ilgili felsefesini gündeme getirmişti. Camus bu çerçevede felsefedeki tek gerçek sorunun intihar etmek ya da etmemek olması gerektiğini ileri sürer. Vardığı sonuç etmemek gerektiği yönündedir. Aksine absürt yaşama başkaldırmak için yaşamalıdır insan. Bu her ne kadar umutsuz bir çaba olacaksa da. Bu sonuca varmasının nedeni tersi söz konusu olduğunda hele de kendi yazdığı reçetenin gereklerini yerine getirmemesi durumunda kitaplarının satışının olumsuz yönde etkileneceği endişesiydi belki de. Çıkmazdan kurtulmanın akıllıca bir yolu. Felsefecilerin bu tahttan indirilme haberlerini belki de fazla ciddiye aldıklarını düşünüyorum. Bunca yenilgiden sonra gerçekten hiç mi bir şey kalmadı insanlık için? Aslında durum pekala tersi de olabilir. Nasıl ki mikroskopik dünyanın güzelliğini, evrenin akıl almaz ölçeklerini yeni yeni keşfetmeye başladıysak, daha derinlere indikçe şu anda radar ekranında görülenlerden çok daha geniş kapsamlı fikirlere ulaşabiliriz. Tahttan indirilmek bize kendimizden daha büyük bir kapıyı aralar. Başlangıçta düşündüğümüzden çok daha göz kamaştırıcı olan fikirleri görünür kılar gibidir. Yaptığımız her keşif bize gerçeğin, insanın hayal gücünün ve tahminlerinin çok ötesine geçtiğini göstermiştir. Bu türden ilerlemeler sezgi ve geleneği öngörü güçlerinden ederek onların yerini daha üretken fikirler, daha büyük gerçekler ve bizler için de yeni hayranlık düzeyleriyle doldurmuştur. Galileo'nun evrenin merkezinde olmadığımız keşfine dönersek, şimdi artık çok daha büyük bir şeyin farkındayız. Güneş sistemimizin sayısı milyarlarca trilyonu bulan benzerlerinden yalnızca bir tanesi olduğu. Daha önce de söylediğim gibi 1 milyar gezegenin yalnızca bir tanesinde yaşamın belirmiş olması bile evrende faaliyetle kaynayan milyonlarca gezegen olabileceği anlamına gelir. Bana kalırsa bu çevresi soğuk ve uzak yıldız fenerleriyle sarılı yapayalnız bir merkez oturup durma fikrinden çok daha büyük ve parıltılı bir fikirdir. Tahttan inmek bizi daha zengin ve daha derin bir anlayışa yöneltmiştir. Ben merkezciliğimizden kaybettiğimiz şeyin yeri ise şaşkınlık ve merak duygusuyla dolmuştur. Benzer şekilde dünyanın yaşını öğrenmemiz de önümüzde daha önce hayal bile edemeyeceğimiz zamansal dehlizler açmış, bize doğal seçilimi anlama şansı vermiştir. Şu sıralar dünyanın dört bir köşesindeki laboratuvarlarda hastalıklarla mücadeleye yönelik araştırmalarda bakteri kolonilerinin seçilmesinde doğal seçilimden yararlanılmaktadır. Kuantum mekaniği bize elektronik endüstrisinin kalbi olan transistörü, yanı sıra lazerleri, manyetik rezonansa dayalı görüntüleme tekniklerini, diyotları ve USB flash disklerindeki belleği armağan etmiştir. Kuantum hesaplama, kuantum tünelleme ve kuantum ışınlama devrimleri de listeye her an katılabilir. DNA ve kalıtımın moleküler temelleri hakkında öğrendiklerimiz ise bize hastalıklarla baş etmede henüz yarım yüzyıl önce hayal bile edemeyeceğimiz yolların kapılarını açmıştır. Bilimin keşiflerini ciddiye alarak çiçek hastalığının kökünü kuruttuk. Ay'a yolculuk yaptık ve bilgi devrimini gerçekleştirdik. Yaşam süremizi 3'e katladık. Hastalıkları moleküler düzeyde hedef alarak da yakında ortalama yaşam süremizi 100 yılın üzerine çıkarmayı umuyoruz. Sonuçta tahttan inmek genellikle ilerlemeyi de getirir yanında. Tahttan inen bilinçli zihin olduğunda ise kazanımımız insan davranışlarını anlamada bize açılan yeni yollardır. Neden bazı şeyleri güzel buluruz? Mantıkta neden başarısız oluruz? Kendimize öfkelendiğimizde kim kime kızmaktadır aslında? İnsanlar neden değişken oranlı ipotek teminatlarının cazibesine yenik düşer? Nasıl olur da bir arabayı bu kadar iyi sürerken ilgili süreci açıklayamayız? İnsan davranışları ile ilgili bu gelişkin anlayış, gelişkin toplumsal politikaların yolunu da doğrudan açabilir. Örnek verirsek, beyni anlamak özendirici unsurların yapılandırılmasında önem taşır. 5. bölümde sözünü ettiğimiz ve insanların kendileriyle pazarlık amacıyla imzaladıkları sayısız Odysseus anlaşmasını hatırlayın. Bu durum yine aynı bölümde geçen diyet planına benzer fikirlerin yolunu açar. Kilo kaybetmek isteyenler bir emanet hesabına epeyce yüklü miktarda para yatırabilirler. Belirlenen tarihe kadar hedefe ulaşırlarsa parayı geri alır, aksi takdirde tümünü kaybederler. Böylesi bir yapı insanlara makul düşünebildikleri bir anda kısa dönemli karar verme olasılığına karşı önlem olarak yardım talebinde bulunma şansını tanır. Sonuçta insanlar ceza yoksa gelecekteki kendilerinin yeme dürtüsüne karşı koyamayabileceğini bilirler. İnsan doğasının bu yönünü anlamak bu türden anlaşmaların farklı durumlara da taşınmasına olanak verir. Söz gelimi bir çalışanı aylık maaşının bir bölümünü bireysel emeklilik hesabına yatırmaya teşvik etmeye, kişi bu kararı baştan vermekle daha sonra yaşayacağı harcama dürtüsüne zamanında karşı koymuş olur. İçsel evrenimizle ilgili derin bir anlayış, felsefi kavramlar hakkında da daha net bir görüntü sağlar bize. Erdem kavramını ele alalım. Felsefeciler binlerce yıldır erdemin ne olduğuna ve nasıl güçlendirileceğine ilişkin sorular soruyorlar. Rakipler takımı çerçevesi bu konuda da yeni kapılar açar bize. Beyinde birbirine rakip unsurları genellikle motor ve fren benzetmesiyle yorumlarız. Bazı birimler sizi belli bir davranışa yönlendirirken diğerleri sizi durdurmaya çalışır. İlk bakışta erdemin kötü bir şey yapmayı istememekten ibaret olduğunu düşünebilsek de daha incelikli bir çerçeveden baktığımızda erdemli bir insanın da güçlü ahlak dışı dürtülere pekala sahip olabileceğini ancak bunları aşmak için yeterli fren gücünü de harekete geçirebileceğini görürüz. Erdemli kişinin çok az sayıda şeytani düşünceye sahip olduğu ve bu nedenle de sağlam frenlere ihtiyaç duymadığı durumlar da olabilir. Ama böyle baktığımızda şeytana uymamak için daha büyük bir savaş veren kişinin ondan daha erdemli olduğunu söylemek de yanlış olmasa gerek. Bu türden bir yaklaşım insanların tek bir zihne, mens rea, suçlu zihin kavramında olduğu gibi sahip olduğuna inandığımızda değil, perde arkasındaki rekabeti açıkça gördüğümüzde mümkün hale gelir. Elimizdeki yeni gereçlerle artık farklı beyin bölgeleri arasındaki çarpışmayı ve bu çarpışmanın sonucunu daha ayrıntılı şekilde gözleyebiliriz. Bu ise adalet sistemi içindeki rehabilitasyon uygulamaları için yeni kapılar açacaktır. Beynin gerçekte nasıl çalıştığını ve bazı insanların dürtülerini denetlemekte neden başarısız olduklarını anladıktan sonra uzun dönemli karar verme süreçlerini güçlendirip çarpışmayı bu süreçler lehine çevirmede işe yarayacak dolaysız ve yeni stratejiler geliştirebiliriz. Beyni anlamak bunun da ötesinde bizi cezalandırma sistemleri konusunda daha üst seviyeye taşıyacaktır. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi suçtan sorumlu tutulabilirlik ile özetlenen sorumlu kavramın yerine geriye dönük, suçtaki payı neydi değil ileriye yönelik, bundan sonra nasıl bir tutum izleyecek olabilir ve uygulanabilir bir ceza sistemi getirebiliriz söz gelimi. Ve hukuk sistemi günün birinde sinirsel ve davranışsal sorunlara, tıbbın akciğer ya da kemik sorunlarına yaklaştığı gibi yaklaşabilir. Böylesi bir biyolojik gerçeklik suçluları ortadan kaldırmayacak ama geriye değil, İleriye yönelik bir yaklaşımla akılcı bir ceza sisteminin yanında özelleşmiş bir rehabilitasyon sistemini de mümkün kılacaktır. Nörobiyoloji ile ilgili daha iyi bir anlayışa kavuşmak daha iyi toplumsal politikaları da beraberinde getirecektir. İyi de bu, kendi yaşamımızı anlamamızla ilgili ne söyleyecektir bize? Kendini bilmek. Bil öyleyse kendini ve bırakma işini Tanrı'ya. İnsansa üzerinde çalışacağın, bakacağın da yine insandır, unutma. Alexander Pope. Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne, 38. yaş günü olan 28 Şubat 1571'de hayatında kökten bir değişime gitme kararı aldı. Toplumsal hayattan elini eteğini çekti, büyük malikanesinin arkasındaki kuleye 1000 kitaplık bir kütüphane kurdu ve yaşamının geri kalanını onu en çok ilgilendiren karmaşık, uçucu ve çok yönlü konu hakkında denemeler yazarak geçirdi. Bu konu kendisiydi. Vardığı ilk sonuç, insanın kendini bilme arayışının abesle iştigalden öte bir şey olmadığıydı. Çünkü sürekli değişim geçiren özbenlik, tanımın önüne geçmeye mahkumdu. Ama bu onu yine de aramaktan alıkoymadı. Sorduğu soru ise yüzyıllar boyunca kulaklarda çınladı. Que sais-je? Ne biliyorum? Bu o zamanlarda olduğu kadar günümüzde de iyi bir sorudur. İçsel evrenle ilgili gözlemlerimiz, kendimizi bilmek konusunda varmış olduğumuz o ilk yalın ve sezgisel görüşlerden kurtarır bizi. Görürüz ki kendimizi tanımak içeriden olduğu kadar iç gözlem yoluyla dışarıdan da bilim yoluyla çalışmayı gerektirir. Bu iç gözlem konusunda kendimizi geliştiremeyeceğimiz anlamına gelmez. Ne de olsa orada gerçekten ne gördüğümüze tıpkı bir ressam gibi dikkat etmeyi öğrenebilir, iç sinyallerimizle de tıpkı bir yogi gibi daha yakından ilgilenebiliriz. Ama iç gözlemin de sınırları vardır. Şu kadarını düşünün yeter. Çevresel sinir sisteminiz, bağırsaklarınızda gerçekleşen etkinliklerin denetimi için tam 100 milyon nöronu görevlendirmiştir. Buna enterik, bağırsak ile ilgili sinir sistemi adı verilir. 100 milyon nörondan bahsediyoruz burada ve istediğiniz kadar iç gözlemde bulunun, bu işleyişi değiştirecek hiçbir şey yapamazsınız. Gerçi yapmak da istemezsiniz olasılıkla. Sistemin bu şekliyle, yani otomatik ve optimize düzenekler halinde işleyerek yiyecekleri bağırsaklarınızda yönlendirmesi, fikrinizi sormadan sindirim fabrikasını denetleyecek kimyasal sinyalleri sağlaması sizin için çok daha hayırlı olacaktır. Bırakın erişim yokluğunu, erişim yasağı bile söz konusu olabilir böyle bir durumda. Meslektaşım Reed Montague bir keresinde bizi kendimizden koruyan algoritmalara sahip olabileceğimiz düşüncesini dile getirmişti. Bilgisayarlar, işletim sistemince erişilmez olan ön yükleme kesimine boot sektör sahiptir. Ön yükleme kesimi, bilgisayarın çalışması için üst düzeyde başka sistemlerin erişebilecekleri iç yollar bulmalarına izin verilemeyecek ölçüde önemlidir. Montaigne, kendimiz üzerinde ne zaman çok fazla düşünsek bir anda boşluğa düşme eğilimine girdiğimizi söylemişti. Bunun nedeni belki de ön yükleme kesimine fazla yaklaşmamızdı. Ralph Waldo Emerson ise bir yüzyıla aşkın süre önce şöyle yazmıştı. Her şey kendimize ulaştığımız yolu keser. Bizi biz yapan şeyin büyük bölümü görüşlerimizin ya da seçimlerimizin dışında kalır. Güzellik ya da cazibe anlayışınızı değiştirmeye çalıştırdığınızı varsayın. Toplum sizden şu anda tercih etmediğiniz cinse karşı bir eğilim geliştirip bunu sürdürmenizi isteseydi ne olurdu? Ya da cazip bulduğunuz yaş aralığının çok dışındaki bir kişiye ilgi göstermenizi bekleseydi ya da başka bir türe. Bunu yapabilir miydiniz? Çok kuşkulu. En temel güdüleriniz nöral devrelerinizin dokusuna sıkıca kaynamış durumdadır ve bunlar sizin için erişilmezdir. Bazı şeyleri diğerlerinden daha çekici bulsanız da nedenini bilemezsiniz. Enterik sinir sisteminiz ve kendi cazibe anlayışınız size ne kadar yabancıysa, iç evreninizin neredeyse tümü de o kadar yabancıdır. Aklınıza birden gelen yeni fikirler, hayaller alemine daldığınız zamanki düşünceleriniz, rüyalarınızın tuhaf içeriği, bütün bunlar size gözden ırak kafa içi mağaraların sunduğu şeylerdir. Öyleyse bütün bunlar Didim'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde belirgin harflerle yazılmış Yunanca kendini bil ifadesi açısından ne anlam taşır? Nörobiyolojimizi inceleyerek kendimizi daha iyi tanımamız mümkün müdür? Evet, ama yalnızca belirli koşullarda. Fizikçi Niels Bohr, kuantum fiziğinin sunduğu büyük gizemler karşısında atomun yapısını anlamanın tek yolu olduğunun anlamak fiilinin tanımını değiştirmek olduğunu söylemişti. Artık atomun resmi çizilemiyordu, doğru, ama bunun yerine davranışlarını 14 ondalık basamağa ulaşabilen ayrıntıyla açıklayacak deneyler tasarlanabiliyordu. Kaybedilen varsayımların yerini çok daha zengin başka şeyler almıştı artık. Tıpkı bunun gibi insanın kendisini bilmesi de bilmek fiilinin tanımını değiştirmekten geçiyor olabilir. Kendinizi bilmek artık bilinçli sizin, beynin dev malikanesinde yalnızca küçücük bir odada oturduğu ve sizin için kurulan gerçekliğin üzerinde çok az söz hakkı olduğu anlayışını gerektirmektedir. Bu kavram artık yeni yollarla ele alınmak zorundadır. Diyelim ki kendini bilme fikrinin Yunan kökenleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için benden onu biraz daha açıklamamı istediniz. Eğer size bilmek istediğiniz her şey, Yunanca harfler sıralanmış, harflerinde gizli şeklinde bir yanıt verirsem bu işinize fazla yaramayacaktır. Eğer Yunanca okumayı bilmiyorsanız bu harfler sizin için gelişigüzel bir takım şekiller olmaktan öteye gitmez. Yunanca okumayı bilseniz bile ifadenin altında yatan fikir harflerden çok daha fazlasını içermektedir. Bu nedenle ifadenin köken aldığı kültürü, iç gözleme yapılan vurguyu ve aydınlanmaya götürecek bir yol olarak neden önerildiğini bilmek istersiniz. Sonuçta bu değişi anlamak harfleri öğrenmekten fazlasını gerektirir. İşte trilyonlarca nörona ve bunların oradan oraya giden seksilyonlarca protein ve biyokimyasallarına baktığımızda da durum farksızdır. O halde bize hiç daha aşina gelmeyen bu perspektiften bakıldığında ne anlama gelir kendimizi bilmek? Birazdan göreceğimiz gibi nörobiyolojik verilere ihtiyacımız var ve ayrıca bundan epeyce fazlasına da. Biyoloji muhteşem bir yaklaşımdır ama sınırlıdır da. Sevgiliniz size şiir okurken bir tıbbi skopi cihazının borusunu boğazından aşağı doğru ittiğinizi düşünün. Spazmlar halinde kasılıp gevşeyen sümüksü ve parlak ses tellerini böylelikle yakından iyice görebilirsiniz. Mideniz bulanana kadar incelemeye devam etseniz de, ki biyolojinin sunduğu ve görüntüye ne kadar tahammül edebileceğinize bağlı olarak incelemeniz o kadar da uzun sürmeyebilir. Gördükleriniz size sevgilinizle yaptığınız gece sohbetlerini neden bu kadar sevdiğinizi daha iyi anlatmayacaktır. Biyoloji ham haliyle ancak kısmi bir bakış sunar size. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey biyolojiden destek almak olsa da eksiksiz olmaktan çok uzak bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu konuyu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Fiziksel parçalardan oluşmak ne demektir ve ne demek değildir? Beyin hasarıyla ilgili en ünlü örneklerden birinin öznesi Phineas Gage adlı 25 yaşındaki bir ustabaşıdır. Boston Post gazetesi 21 Eylül 1848'de korkunç kaza başlığı altında kendisiyle ilgili kısa bir yazı yayımlamıştı. Cavendish'teki demir yollarında ustabaşı olarak çalışan Phineas Gage, kaya parçalamak için barut doldururken toz aniden patladı ve o sırada kullanmakta olduğu 3,5 cm çapında 113 cm boyundaki aletin başına saplanmasına neden oldu. Demir çubuk yüzünün yan tarafından girip üst çeneyi parçaladıktan sonra sol gözün arkasından geçerek başın üst kısmında 19. ayrımın sonu. Sayfa 206.